家に来る。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 10 Temmuz 2019 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9.06 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 360 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz ATV Parlamento muhabiri gazeteci Erdinç Özyılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Brüksel temsilcisi Döncü Sarıışık hattımızda olacak. Brüksel'in gündemini ve Avrupa Birliği'nde yaşananları bize aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün sizler için seçtiğimiz bir makale var. Onu da paylaşacağız ve son konuğumuz ise ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman olacak. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti yerli Bitcoin, merkez sanal para çıkaracak demiş Hürriyet gazetesi. Türkiye'nin 2023'e kadar ekonomik, sosyal ve eğitim alanında izleyeceği politikalar 11. kalkınma planıyla netleştirildi. Buna göre Bitcoin benzeri sanal para çıkarılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önceki gün sunulan planda 2023 yılında gayri safi yurt içi hasıla 1 trilyon 80 milyar dolar, kişi başına düşen gelir 12.484 dolar öngörülüyor. Sağlık, evlilik, eğitim, ev satın alma halinde bireysel emeklilik sigortasından çıkmadan birikimlerin bir kısmını kullanma imkanı tanınacak. Büyük şehirlerde paralı otopark, köprü ve tüneller dinamik fiyatlandırılacak. Bitcoin benzeri dijital merkez bankası parası çıkarılacak. Üniversitelerde siber güvenlik programları oluşturulacak. 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Tekli eğitime geçilecek. Japonya'da olduğu gibi kadın üniversiteleri kurulacak. Toplumsal sorunlara yönelik dini içerikli yayınlar toplumun daha geniş kesimine ulaştırılacak demiş Hürriyet gazetesi. Hemen yanda bir haber var. Parçalamaya hakkınız yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'a "Yolunuz yolunuzdur, eyvallah ama unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok, siz bunu yapıyorsunuz" dediğini söyledi. "Şunu açık ve samimi söylüyorum, bizim partimizin oturmuş, yerleşmiş bir altyapısı var. Ben Ali Bey'in kendisine de söyledim, yolunuz yolunuzdur, eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Şunu da söyledim. fazla da geç kalmayın dedim. Dava arkadaşlığımızda bir şey var, dava terk edilmez. Anlaştığımız, anlaşamadığımız birçok konu olmuştur. Bunlardan en önemlisi de faiz meselesidir. Faiz konusunda hiçbir zaman anlaşamadık kendisiyle. Uyulduğu zaman enflasyon nerelere kadar inmiştir? 4.6'ya kadar faiz düştü diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Milliyet gazetesinin manşeti gücüne göre vergi. 11. Kalkınma Planı'na göre ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar artırılacak. Cumhurbaşkanlığının hazırladığı 11. Kalkınma Planı'nda Türkiye'nin 4 yıllık hedeflerine dair veriler yer aldı. ÖTV'lerle ilgili düzenlemelerin yapılacağı belirtilen planda lüks ve ithal yoğunluğu yüksek ürünlerden ÖTV'ye tabi olmayanların gözden geçirilerek vergi düzenlemesi yapılacağı belirtildi. Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar kurulacak. Plana göre yolsuzluklarla mücadele amacıyla kamu görevlilerinin mal beyanlarının doğruluğu araştırılacak. Kamu ihaleleri internette yayınlanacak. Kamu görevi sırasında elde edilen bilgilerin, nüfuzun ve sağlanan uzmanlığın görevden ayrıldıktan sonra kamu aleyhine ve özel çıkar temini için kullanılmasının engellenmesine yönelik düzenlemeler yapılacak diyor Milliyet gazetesi. Hemen aşağıdaki haber Akdeniz'in Sultanı başlığını taşıyor. Türkiye'ye ait Yavuz sondaj gemisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Karpaz açıklarında faaliyetlerine başladı. Rum medyası Fatih sondaj gemisi ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Yavuz'un da bölgeye ulaşmasını kuşatma ve ada etrafında Türk üçgeni yorumlarıyla verdi demiş Milliyet gazetesi. Bu arada Profesör Doktor Hasan Ünal'ın da açıklamaları var. Kıbrıs'a yeni plan gerekli diyor. Doğu Akdeniz'de sürdürdüğümüz çalışmaları Profesör Doktor Hasan Ünal yerinde bulurken münhasır ekonomik bölge ilanının Rumların Türkiye'yi dışlama çabalarını boşa çıkartacağını söyledi Ünal. Artık yeni bir Kıbrıs hareket planı içinde olduğumuzu açıklamalıyız dedi. Sabah gazetesinin manşeti 8 aylık hükümetler dönemi kapandı. Başkan Erdoğan referandum tartışmasına son noktayı koydu. Bu ülkede 8 ayda hükümetlerin değiştiği dönemler oldu. Ama biz bunları yaşamak istemiyoruz. Başkan Erdoğan Bosna Hersek dönüşünde gazetecilere önemli mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu yenilmeye doymayan bir pehlivan gibi. Biz kalkıp da İsviçre gibi ayda bir, senede bir referanduma gidemeyiz. Kılıçdaroğlu bir de diyor ki, CHP'li hangi belediye işçi atarsa karşısında beni bulur. Bunca işçiler şu anda CHP'li belediyelerden atılıyor, yürüyüşler yapılıyor. Biraz sözümüzün arkasında duralım. Cumhurbaşkanının aynı zamanda partisinin başında bulunması mümkündür. CHP'li il başkanlarının valilik yaptığı dönemler ise bir dayatmaydı demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Saraybosna'ya özel eğitim merkezi başlığı var. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TİKA Saraybosna Mijedenirka Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumu açılışını yaptı. Kurumun birimlerini gezen Erdoğan, özel eğitim alan çocukların çalışmalarını izledi diyor Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tuttu bir başka haber. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümet sistemi tartışmalarına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milli misyon ve vizyonumuzla 2053 ve 2071 hedeflerinin altyapısını oluşturacaktır. Türkiye ekonomisi çok ciddi bir kuşatma altındadır. CHP'nin bu operasyona mihmandarlık yapması adamlık değildir diyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Türkiye gazetesinin manşeti Erdoğan'dan Babacan'a ümmet uyarısı. Parçalamaya hakkınız yok. Kendisine parti mi kuracaksınız diye sordum. Düşünmüyoruz ama platform olarak çalışıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Bosna dönüşü uçakta Ali Babacan'ın istifasını değerlendirdi. Randevu istedi, görüştük. Kendisine bak Ali Bey, eğer senin bu kabineye katkı verme noktasında yaptığınız çalışmalar varsa bundan istifade ederiz. Şunu unutmayın, bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz, parçalamakla bir yere varamazsınız dedim. Binali Yıldırım hakkında dava ve yol arkadaşım olarak bu denli yetişmiş kaliteli bir kişiyi kenarda bırakmak gibi bir şey düşünülemez diyen Erdoğan, isim vermeden Gül ve Davutoğlu'nu da eleştirdi. Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak? Seçimde Binali Bey ile ilgili bir tane olumlu ifade kullanmadılar. Referandumda hayır oyu verdiler diyor Türkiye Gazetesi. Rumlarda üçlü panik başlığı var Türkiye Gazetesi'nden size aktaracağımız. Fatih'in ardından Yavuz da Doğu Akdeniz'e indi. Rumlar kuşatıldık paniğine kapıldı. Barbaros Hayrettin Paşa ve Fatih'in ardından sondaj gemimiz Yavuz Karpaz açıklarına ulaştı. Rum basını Türkler Kıbrıs'ı kuşattı. Ada etrafında Türk üçgeni kurdular diye yazdı. Gazeteler Fatih ve Yavuz'un güvenliğini sağlayan savaş gemileriyle 9 insansız hava aracına dikkat çekti. Rum yönetimi de Ankara'ya diyaloğa geçelim çağrısı yaptı. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Avrupa sözünü tutmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin mültecilerle ilgili verdiği taahhütleri yerine getirmediğini söyledi. Erdoğan, mülteciler anlaşması kapsamında Avrupa Birliği'nin taahhüt ettiği 6 milyar avrodan sadece 2 milyar avroluk dilimi serbest bıraktığını aktardı. Türkiye'nin Balkanların Avrupa Atlantik kurumlarına entegrasyonuna daima güçlü destek verdiğini ve vermeyi de sürdüreceğini aktaran Erdoğan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile katılım müzakerelerine dair Avrupa Birliği'nin alacağı kararların tüm bölgenin geleceğini etkileyeceğini, birliğin bu süreçleri taahhütlerine aykırı şekilde yürütmesinin bölgenin barış ve istikrarına olduğu gibi kendi inandırıcılığına da zarar vereceğini söyledi. Son dönemde Avrupa Birliği'nin gelişme siyasetinin kimi dar görüşlü popülist çevrelerce esir alındığını gördüklerini vurgulayan Erdoğan, kıta genelinde yükselen ayrımcı, dışlayıcı akımlar sadece Avrupa'nın iç barışını değil, geleceğini ve umut olma potansiyelini de tehdit ediyor. Avrupa liderlerinin vizyoner bir şekilde hareket edeceklerine, Balkanların Avrupa ile bütünleşmesi idealine sahip çıkacaklarına inanıyoruz dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan parti kurma hazırlığında olan Gül, Babacan ve Davutoğlu hakkında ilk kez konuşurken sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz, bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz dedi. Bosna dönüşü gazetecilerin sorularına cevaplayan Erdoğan'ın çok konuşulacak tarihi açıklamaları özetle şu şekilde. Dava terk edilmez. Ali Bey, AK Parti içinde belki de Türkiye'de en genç yaşta bakanlık görevlerine gelen biridir. Başbakanlık koltuğuna gelip oturan arkadaşlarımızın, Cumhurbaşkanlığı makamına gelip oturanların nereden nereye nasıl geldikleri malum. Bütün bunlarla beraber yola çıkarken her şey iyi, güzel ama Cumhurbaşkanlığı makamından ayrıldıktan sonra mensubu olduğu partisine üye dahi olmamıştır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akşam gazetesinin manşeti Kondor'a yüklendi geliyor. S-400'ler NATO'da Kondor diye adlandırılan Rusya'nın dev kargo uçağı Antonov'a yüklenmeye başladı. konuşlanma için 3 noktanın adı geçiyor. Rusya'dan alınan S-400'ler dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı Antonov An-124 Ruslan'a yüklenmeye başladı. Haberi duyuran Rus havacılık siteleri aynı uçağın 2018'de Suriye'deki Rus üsleri Himeymim ve Tartus'a da S-400 sistemi taşıdığını hatırlattı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre bataryalardan biri Suriye sınırının orta noktası olan Şanlıurfa-Birecik yakınlarına, diğeri de Doğu Akdeniz'e hakim Hatay veya Mersin'de konuşlandırılabilir. S-400'ler hareketli kullanılabildiği için başka yerlere kaydırılabiliyor demiş Akşam Gazetesi. Milat Gazetesi'nin manşeti Türkiye'yi 2023'e taşıyacak şahlanış planı. Birinci yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı, ekonomiden savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme kadar her alanda Türkiye'yi şahlandıracak diyor Milat Gazetesi. Savunmada yerli atak, depreme tam hazırlık, turizmde rekor kırılacak, aileler korunacak ve gıda enflasyonuna dur başlıkları da yine gazetede yer alıyor. Star gazetesinin manşeti: Ümmeti bölmeye hakkınız yok. Erdoğan yeni parti kurma hazırlığı yapan isimlere baldıran zehirini içerek hep sabrettik, aleyhte hiç konuşmadık. Yolunuz yolunuzdur ama şunu unutmayın, bu ümmete parçalamaya hakkınız yok sözleriyle tepki gösterdi diyor Star gazetesi. Yeni Akit Gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Yeni Akit Gazetesi'nin manşeti: PKK'dan Kürt halkına ağır hakaretler, satılmış ajanlar. Güya Kürt halkının haklarını savunduğunu iddia edip yıllardır bölge insanını sömürüp katleden PKK, sözde Başkanlık Konseyi üyesi Halmat Diyar'ın nokta atışı operasyonla öldürülmesinden Kürt halkını sorumlu tuttu. PKK elebaşlarından Murat Karasu, Kürt halkı için satılmış işbirlikçi ajanlar ifadelerini kullandı.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Doğan Can Aksoy hattımızda bizi bekliyor. Doğan Can Aksoy, günaydın.
Günaydın Arzu Türkan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet Arzu Türkan, Ankara'da bugün oldukça sıcak görüşmeler olacak, önemli görüşmeler olacak. Ankara gündemine geçmeden hemen önce bir sıcak gelişmeden bahsetmek istiyorum. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yakın zamanda yapıldı bu açıklama. Pençe harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyi Haftarin bölgesine bir hava harekatı düzenlendi ve bu harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevziği, barınak ve sığınaklar vuruldu. 15 terörist de etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı bu açıklama. Evet, bu açıklamanın ardından Ankara'nın gündemine geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayalım Ankara'nın gündemini. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor olacak. Daha önce vekillerle bir araya geliyordu ve bugün de vekillerle buluşmaya devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Partisinin 3. grup vekilleriyle AK Parti Genel Merkezi'nde bugün kahvaltıda bir araya gelecek. Yine daha sonra da Hak İş Konfederasyonu'nun 14. olağan genel kuruluna katılması bekleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Yine siyasetin gündemine bakacak olursak bugün partilerin de gündemleri yoğun oldukça. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztürak bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Yine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğlu Oğlu'nun da gündeme dair açıklamalarda bulunması bekleniyor. Tabii Ankara'nın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de her zaman vurguluyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları. Bu davalarda da artık birer birer karar çıkmaya başladı. İşte bugün de o davalardan bir tanesi var. Zırhlı Birlikler davasında bugün karar çıkması bekleniyor. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın duruşmasında sanıkların son sözleri alınmıştı. İşte bugün de davada artık nihai kararın açıklanması bekleniyor. Oldukça önemli bir dava. Bunu da takip ediyor olacağız. Yargının bir diğer gündemi de Şule Çet davası. O da devam ediyor. Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili iki sanığın yargılandığı dava görülmeye devam ediliyor. İddianamede iki sanık hakkında cinayet, nitelikli cinsel saldırı ve hürriyeti tehdit suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla yakın hapis cezası isteniyor. Son olarak ekonominin gündemine bakalım. Bugün dış ticaret verileri açıklanacak. Mayıs ayı dış ticaret endeksleri TÜİK tarafından açıklanacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
Doğancan Aksoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ATV Parlamento muhabiri, gazeteci Erdinç Özyılmaz. Hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Doğancan Aksoy sıcak bir gelişmeyi iletti bize. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama, Pençe Harekatı'nda Haftanen'e hava harekatı düzenlendiğini ve 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Milli Savunma Bakanlığı. Nasıl değerlendireceksiniz bu açıklamayı?
Tabii Türkiye'nin seçim gündeminin devam ettiği günlerde terörle mücadele de aynı hızla devam ediyordu aslında. Mehmetçik hem sınırın içinde hem de sınır ötesindeki harekatlarına, operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda şu anda biz belki gün içerisinde dün bugün konuşmuyoruz belki ama oradaki operasyonlar, harekatlar da devam ediyordu. 15 teröristin de öldürüldüğü haberi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Tabii bununla birlikte aslında oradaki PKK'nın, terör örgütünün lojistik üsleri dediğimiz sığınaklar, barınaklar, depolar ve mühimmatları da imha ediliyor tabii. F-16'lar, savaş uçakları o konudaki maharetlerini sergiliyor diyebiliriz. Terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bu operasyonlar aslında hiç hız kesmiyordu. Yani biz teröristler öldürüldükçe belki gündeme geldiği için Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Genelkurmay'dan açıklama yapıldığı anda gündemimize belki geliyor ama oradaki operasyonlar hem sınırın ötesinde hem de sınır içindeki operasyonlar devam ediyor. Bu da sıcak bir gelişme. Sayılar güncellenecektir herhalde. En son 60 civarındaydı, 50-60 civarındaydı. O sayı yine de yükselecek. Tabii Türkiye'nin kırmızı çizgileri var. Terörle mücadelede bunlardan bir tanesi. Hep böyle gözümüz Suriye'de ama o kapsamda, terörle mücadele kapsamında TSK'nın yaptığı bu operasyonlar oldukça önemli, devamı da gelecektir herhalde gün içerisinde.
Peki, evet, şimdi gazete manşetlerine baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ön plana çıktığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 günlük bir ziyaret için Bosna Hersek'teydi. Dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış. Bir kere Bosna Hersek ziyaretinin Türkiye açısından olumlu, başarılı bir şekilde sonuçlandığını söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Balkanlarda ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı ve yatırım konularının gündeme geldiğini söylüyor. Ziyareti nasıl değerlendireceksiniz?
Aslında oldukça ses getiren ziyaretlerden biri olduğunu söylemekte fayda var. Cumhurbaşkanı G20 zirvesinin ardından, yani Japonya ve Çin ziyaretlerinin ardından Balkanlara bir ziyaret gerçekleştirdi. En az G20 ve Çin ziyareti kadar ses getirdiğini söylemekte fayda var. Tabii Türkiye ticaret kapılarını aslında genişletmeye çalışıyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu ziyaret, tabii oradaki önemli noktalara da ziyaretlerde bulundu ama bu işin ticaret boyutu da var elbette. O ülkelerle, Balkan ülkeleriyle Türkiye'nin ileriki dönemde, bundan sonraki süreçte atacağı adımlar da oldukça önemli olacaktır. Çünkü Türkiye'nin özellikle ticaret kapasitesinin yüksek olduğu noktalar var, yatırım noktaları var. Ulaştırma gibi, teknoloji gibi, altyapı gibi önümüzdeki dönemde yeni anlaşmaların da orada Türk iş adamlarının imzalayacağını bekliyoruz. Çünkü bu ziyaretler, bu görüşmeler, bu temaslar aslında bu anlaşmaların da bir anlamıyla alt zeminini oluşturuyor diye düşünüyorum. Oldukça verimli geçtiğini söylüyor Cumhurbaşkanı da. Zaten oradan gelen görüntüler ve yapılan açıklamalar da bu yöndeydi.
Evet, tabii yapılan açıklamalarda iç siyasete yönelik ayrıntılar ön plana çıkıyor. Bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazeteciler 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin ardından başlayan seçim tartışmaları, onunla ilgili düşüncelerini sormuşlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili cumhurbaşkanı olmasın, anayasa değişikliğini konuşalım, parlamenter sisteme geri dönelim açıklamaları var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz demişler. Bir de cumhurbaşkanlığı sistemini, hükümet sistemini sormuşlar. Siz bu açıklamaları, yapılan bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı bu tartışmalara kapıları kapatmış. Yani bir sistem değişikliğinin, bir muhalefetin öyle bir talebi vardı. Bir referandum yapalım. Hani Cumhurbaşkanı'nın partiyle ilişkisini kesmesi noktasında bir halka soralım, referandum yapalım açıklamaları vardı. Çok sıcak bakmadığını anlıyoruz. Aslında seçimlerin ardından herkesin beklediği ekonomi ve terörle mücadelede atılacak adımlardı ama ilk başta ekonomi vardı. Zaten 11. Kalkınma Planı herhalde birazdan konuşacağız. Onların önemli başlıkları var ama anladığımız kadarıyla muhalefet partileri biraz daha işi o noktalardan, yani Türkiye'nin yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı kararlar, ekonomi ve terörle mücadele noktasında alacağı kararların biraz daha siyasi boyutlarına çekilmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışmaya açılıyor. Ama Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalardan anladığımız kadarıyla hiç bu tartışmalar külliye tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sıcak karşılanmıyor. Bir revizyon aslında bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin içerisinde aksayan noktalar konusunda bir revizyon olabilir mi? Bir düzenleme yapılabilir mi? Referandumdan bağımsız olarak söylüyorum bunu. O noktalarda bir çalışma olduğunu biliyoruz aslında. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bu konu üzerinde bir çalışma yapıldığını biliyoruz ama o çalışma hangi noktaya geldi? Ne zaman hayata sokulacak, ne zaman kamuoyuyla paylaşılacak, asıl önemlisi nasıl adımlar atılacak ve bu sistem üzerindeki revizyon çalışmaları sürdürülecek, bunu bilmiyoruz şu an itibariyle ama anladığımız kadarıyla bu muhalefetin, yani özellikle CHP ve İYİ Parti'nin istediği şekilde olmayacak. Yani bir referanduma götürülmesi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bırakılması ve parlamenter sisteme dönüş yolunun açılması noktasında herhangi bir adımın atılmayacağını anlıyoruz. Bir revizyon yapılacak, onu beklemek gerekiyor diye düşünüyorum.
Peki, bir de tabii ki birçok gazetenin manşetine yansıyan Ali Babacan ile ilgili gelişmeler ve Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki yorumu var. Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa ettiği, yeni bir siyasi oluşumun çalışmalarına başladıkları haberleri yer alıyor. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri, açıklamaları var. Siz bu gelişmeleri nasıl değerlendireceksiniz?
Seçim öncesinde yapılan bir görüşmenin detaylarını paylaştı aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan, anladığımız kadarıyla uçakta yaptığı açıklamada. O görüşmenin yapıldığına dair bilgileri zaten biz öğrenmiştik, kamuoyuna da yansımıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ali Babacan'ın bir araya geldiği noktasında. O görüşmede konuşulanlar hep diğer taraftan, yani Babacan tarafından daha çok kamuoyuna yansıtılmıştı. İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan kelime kelime, cümle cümle o görüşmeye dair detayları paylaştı. Yani aslında o mücadelenin AK Parti içerisinde, eğer Türkiye'de ekonomi anlamındaki Ali Babacan'ın ekonomi konusundaki uzmanlığını biliyoruz. Eğer bir mücadele verilecekse, eğer bir aksayan yön varsa, eğer bir eleştiri yapılacaksa bu konuda AK Parti içerisinde bunun mücadelesinin verilebileceği mesajını verdiğini anlıyoruz. Hatta Kazakistan'la ilgili bir detayı da paylaştı. Kazakistan
Özbekistan.
Özbekistan özür dilerim. O ülkede yapılacak bir gelişmeyle ilgili görevlendirme kendisine söyledim, kabul etmedi gibi bir ifadesi de var. Dolayısıyla aslında Ali Babacan noktasında kafalar netleşmiş ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oradaki bir ifadesi de önemli. Yapacaksanız bir an önce yapın. Yani parti kuracaksanız bir an önce yapın. Çünkü şu ana kadar yapılan açıklamalarda muhalif eleştiriler var elbette. Hem AK Parti'ye yönelik hem sisteme yönelik Ali Babacan ve ekibi tarafından ama AK Parti tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz spesifik olarak onları hedef alan bir açıklama yapmadı, bir eleştiri yapmadı. Dolayısıyla bir parti kurulacaksa kurulsun, siyasi zeminde kozlarımızı paylaşalım noktasında. Geçmişteki örnekleri de verdiğimizde İdris Naim Şahin örneğini, Abdülhatif Şener örneğini, Erkan Mumcu örneğini verdiğini de tekrar hatırlatmak, altını çizmek gerekir. Yani AK Parti'den hep şu anlatılır ya, geçmişte Milli Görüş'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yenilikçi Hareket'in ayrılmasıyla AK Parti'nin kurulması örneği hep verilir. Acaba o şablon, o tablo bugünkü şartlarda da, konjonktürde de hayata geçer mi? Planları, hayalleri bir anlamıyla siyaset bir hayal işidir, hedef işidir. Sonuçta hedefleri var. Olur mu olmaz mı noktasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında önemli ipuçları vermiş. Geçmişteki örnekleri hatırlatarak hezimet oldu AK Parti'den ayrılanların sonu. Sizin de bu olacak noktasında bir açıklaması var. Ama dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'den zaten bir AK Parti'de yenilik bekleniyordu seçimlerin ardından. Hem AK Parti genel merkezinde hem kabinede, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde zaten bir değişiklik bekleniyordu. Dolayısıyla Babacan ve ekibinin de bu yeni parti hareketiyle kalkışmalarıyla birlikte belki de AK Parti'den de kopmalar, tabii bunun çapı ne olacak onu henüz bilmiyoruz. Kopmalar yaşanacak. Belki de AK Parti hani yenilenerek kendi yoluna daha da dinamik bir şekilde devam edecek. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar oldukça önemli. Bir an önce kuracaksanız parti kurulun, seçimlere 4 yıl var. Bir an önce siyasi zemine çıkın ki biz de rakibimiz kim en azından onu bilelim ve ona göre siyasi argüman üretelim noktasında bu konuda bekleyip göreceğiz. Bugün Cumhurbaşkanı konuşması var. Gerçi sabah milletvekilleriyle bir araya gelecek. Tabii o milletvekilleriyle yapacağı toplantının, görüşmenin de bu konudan bağımsız olduğunu düşünmek olmaz. Yine birlikte düşünülmesi gerekir. Çünkü hem milletvekilleriyle Ağustos ayında da teşkilatlarla aslında bir araya gelecek. Büyük şehirlerden başlayarak illeri ziyaret edeceğini söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür ziyareti kapsamında. İşte burada bir nabız yoklayacak. Biraz daha hani safları sıkılaştıracak AK Parti saflarını yine bekleyip görmek gerekir. Önümüzdeki aylarda oldukça yine sıcak siyasi gündem başlıkları Türkiye'de bizi bekliyor diyebiliriz.
Peki, tabii bir de çok yine önemli gündem maddelerinden biri Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın hafta sonu görevden alınması. Onunla ilgili değerlendirmeleri istendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanı, Sayın Başkan'ın kendine has birçok tasarrufu olmuştur ve bu tasarruflar neticesinde de maalesef ağır bedeller ödendi. Bu artık bir yere kadar katlanılabilirdi. Çekilmez oldu demiş yaptığı açıklamada. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasını, sonrası yapılan tartışmaları nasıl değerlendirirsiniz?
Çekilmez oldu dediği nokta aslında Cumhurbaşkanı'nın zaten açıklaması içerisinde de var. Faizden bahsediyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın siyasi kariyerine baktığımızda ekonomi noktasındaki aslında hani alt alta sıraladığımızda açıklamalarını tek en öne çıkan birinci gündem başlığı faiz. Faizin düşürülmesi, faizin enflasyonu tetiklediği görüşünde, inanışında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla Bu noktada Merkez Bankası başkanıyla ters düştüğünü de zaten uzunca bir süre biliyorduk. Yani Merkez Bankası'nın faiz politikalarını zaten eleştiriyordu. Kendi başlarına karar verdikleri noktasında eleştirileri, hatta sert eleştirileri vardı. Artık anladığımız kadarıyla bıçak kemiğe dayandı Cumhurbaşkanı noktasında. Bir görevden alma yaşandı. Cumartesi günü tabii yerine yardımcısı geldi. Dolayısıyla bundan sonra Merkez Bankası'nın atacağı adımları tahmin etmek hiç de zor değil. Faizin düşürülmesi noktasında tabii bunun zamanlaması, süreci nasıl işleyecek ona bakmak lazım ama anladığımız kadarıyla faizin düşürülmesi noktasında Merkez Bankası kesin kararlar alacak. Ekonomi de zaten Türkiye'nin öncelikli gündem başlıklarından biri. İşte onunla birlikte faiz enflasyon dengesi nasıl olacak, bu yatırımlara nasıl yansıyacak yine beklemek ve izlemek gerekiyor.
Peki, şimdi bir de tabii ki o uzun süredir konuştuğumuz gündem maddesi S-400'ler. S-400'lerin yola çıktığı, hazırlandığı bilgisi gazetelerde mevcut. Bu konuyla ilgili görüşleri sorulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Sadece acil durumlarda mı kullanılacak yoksa daima mı kullanıma açık olacak? Teknoloji transferi yapılıyor mu? Rusya ile işbirliği yapılıyor mu soruları sorulmuş. Rusya ile ortak üretime geçeceğimiz konusunda bilgi vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. S-400'ler başlığını nasıl değerlendirirsiniz?
Artık sona gelindi. Takvim planlandığı gibi işliyor aslında. Yani küçük gecikmeleri, günlük haftalık gecikmeleri saymazsak zaten Temmuz ayı ortasında bekliyorduk bir ara. Temmuz'un ilk haftası denmişti ama işte G20 zirvesini de hesap edersek, aslında diplomasiyi, siyasi gelişmeleri de hesap edersek bugün yarın gelmesini bekliyoruz hani tırnak içerisinde. S-400'ler konusunda Türkiye'nin en baştan beri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en baştan beri yaptığı açıklamalar zaten netti. Yani Türkiye'nin kendi savunma sistemlerini, yani sınırlarına yönelik tehditleri bertaraf etme noktasında kendi savunma sistemlerinin oluşturması Türkiye'nin inisiyatifinde olan bir şeydi. Dün akşam yine Amerika'dan yapılan bir açıklama vardı S-400'lerle ilgili. Türkiye eğer o yoldaki yani kararlılığını sürdürürse gelecek olan olumsuzlukları da karşılamalı mealinde bir açıklaması oldu. Yeni sıcak bir açıklama. Ama bu Türkiye'nin artık atacağı adımları geri döndürücü bir nitelikte olmayacaktır. Yani bunun sonucunda Amerika ile elbette ilişkiler belli bir kapsamda gerilecektir. Bunun Türkiye'ye belki olumsuz etkisi olacaktır ama diğer taraftan baktığımızda da Türkiye'nin kendi savunma stratejisini oluşturması anlamında S-400'ler oldukça önemli. İki noktadan bahsediliyordu zaten. Yani zaten iki kritik noktamız var. Yani Karadeniz'e kuracak halimiz yoktu. Hem Suriye sınırı hem de Doğu Akdeniz'deki enerji savaşları iki kritik noktada S-400'lerin olacağı aşikar. Yani acil noktalarda mı kullanılacak, hep mi kullanılacak? Zaten şimdi savunma sistemi dediğinizde size karşı bir füze atıldığında bu acil sistem yani devreye girecektir ve kontrolü Türkiye'de olacak bunun. Dolayısıyla S-400'ler Türkiye için olmazsa olmaz bir nokta. Bunu Amerika tarafı da zaten kabul ediyor. Trump da kabul etti. Yani Obama döneminde Patriot'lar konusunda Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı dedi ama aslında kendi döneminde de tutulmayan sözler vardı. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'nin haklılığı zaten uluslararası kamuoyunda su getirmez bir gerçek. Düşünsenize, sizin bir eviniz var, sizin evinizin kapısını kilitliyorsunuz ama bir alarm sistemi kurmak istiyorsunuz. Kapıyı, kilidi satın aldığınız şirket diyor ki hayır, alarm sistemi kuramazsınız. Ya ev benim, yani hem kilit hem alarm sistemi kurmak istiyorsam ve parasını da bunun ödüyorsam kim karışabilir ki buna? Aslında böyle, bu çerçevede bakmak gerekir. Türkiye'nin geleceğe yönelik sadece bu dönem içinde düşünmemek gerekir aslında. Yani sadece bir ülkeye bağlı olmak, NATO'ya bağlı olmak, Amerika'nın ağzının içine bakmak noktasında o eşiğin de aşıldığı düşünüyoruz. Yola çıktı, çıkacak deniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı aslında birkaç gün öncesinde yüklenme aşamasına geldi demişti. Belki de bugün yarın o görüntüleri göreceğiz. Yani Türkiye sınırına o uçaklar gelecek ve S-400'ler Türkiye'de konuşlanacak. Olacak kritik bir gelişme, Türkiye'nin olmazsa olmazı diyebiliriz aslında.
Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek dönüşü uçakta yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Bir de biraz önce sizin de altını çizdiğiniz gibi bizim de manşetlerde dinleyicilerimize ulaştığımız araştırdığımız gibi 11. Kalkınma Planı ile ilgili ayrıntılar var gazetelerde. 11. Kalkınma Planı Türkiye'nin 2023 yılına kadar başta ekonomi olmak üzere birçok alanda izleyiciye politikaları aktarıyor aslında. Ekonomi ve eğitim çok öne çıkıyor 11. Kalkınma Planı'nda. Nasıl değerlendireceksiniz bu planı?
Aslında uzunca bir süredir zaten hazırlığının yapıldığını biliyorduk. Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki, 4 yıllık dönemdeki yakın planlamaya baktığımızda 2023 yılına ulaştıracak olan ekonomi başlıkları, plan, program diyebiliriz. Her gazete kendine göre farklı bir başlık çıkarmış ama genelini düşündüğümüzde elbette ki Türkiye'nin önümüzdeki dönemde stratejik başlıkları değerlendirip oradaki sorunları çözmek noktasında bir oluşturulan plan olarak bakmakta fayda var. Öncelikle teknoloji yatırımlarının artacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte ilaç sanayinin de oradaki birazcık bu noktada tabii ki İthal girdilerin azaltılması noktasında bir adım olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin cari açının kapatılması noktasında ithalatın biraz daha yavaşlatılması, milli ve yerli ürünlerin biraz daha arttırılması noktasında zaten hem Cumhurbaşkanı'nın hem de AK Parti'nin bir çalışması vardı uzunca bir süredir. İşte 11. Kalkınma Planı yani yeni yol haritası da bunun alt zeminini oluşturan bir sistem, bir program olduğunu söylemekte fayda var. Tabii çok geniş kapsamlı bir programdan bahsediyoruz. Az önce söyledik, ekonomi var, sağlık var, teknoloji var bunun içerisinde, milliyetin var bunun içerisinde. Dolayısıyla bunun hayata geçirilebilmesi, bunun program yani yazılı metnin uygulamaya konulabilmesi için pratikteki uygulamalarının da nasıl olacağına bakmak gerekiyor. Yani bir seferberlik ilan edildiği belli, o anlaşılıyor. Önümüzdeki dönemde ekonomi zaten Türkiye'nin öncelikli gündem başlıklarından biri olacağını sürekli söylüyorduk. İşte bu yeni planla birlikte Türkiye yeni yol haritasında çizmiş oldu bir anlamıyla. Dediğim gibi yerli ve milli ürünlere yapılacak destek, özellikle çiftçiye, tarıma yapılacak destek, 31 Mart seçimleri öncesinde yapılan tartışmaları da hatırladığımızda o tartışmaların yeniden hayata geçmemesi için işte o noktada da bu yeni yol haritasında özellikle çiftçileri de çok yakından ilgilendiren teşvik planları yani faizin geri plana atıldığı destek planlarının hayata geçirildiğini anlıyoruz. Yani siz karşıdaki insana, yatırımcıya, bu iş adamı da olabilir, bir çiftçi de olabilir. Çiftçi de sonuçta bir yatırımcı, ürüne yatırım yapıyor, tarlasına yatırım yapıyor. Dolayısıyla ona vereceğiniz nakiti siz faizle birlikte verdiğinizde onun geri ödemesi daha da, yani bir sırtına bir yük daha, bir kambur daha yüklüyorsunuz. Herhalde anladığımız kadarıyla bunun da önüne geçilebilmesi için farklı bir metot, farklı bir sistemin de hayata sokulmaya çalışıldığını görüyoruz. İnşallah başarılı olur. Bu sadece 2019 yılı için ya da 2023 yılı için konuştuğumuz bir sorun değil, bir problem değil. 2050, 2040 ne diyorsak artık önümüzdeki kuşakları da ilgilendirecek bir plan. İnşallah başarılı olur bu plan.
Peki şimdi tabii 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak hem anma programları hem kutlama etkinlikleri yapılıyor. Bu yılda çok yoğun bir program var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu programlara katılacak. Nasıl değerlendireceksiniz bu programı?
Pazartesi günü 15 Temmuz'un yıl dönümü. Tabii 15 Temmuz, her 15 Temmuz geldiğinde aslında bizim de gazeteciler olarak yaşadığımız birçok olay var. O 15 Temmuz'da ben de TRT binası önündeydim. Birçok olaya şahit olduk. TRT'nin darbeci askerlerden geri alındığı anlarda o silah seslerinin, helikopterlerin tepede uçtuğu ve gerçekten Türkiye'nin büyük bir tehdidi bertaraf ettiği anlarda biz de görevimiz başındaydık. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem Ankara'da hem İstanbul'da etkinliklere katılacak. Türkiye'nin birçok ilinde 15 Temmuz kalkışması yaşandı ama ana merkez Ankara ve onunla birlikte İstanbul'du, evet. Elbette. O gün işte 2016 yılında yaşanan o kara gece bir kez daha hatırlanacak. Aslında elbette Biz 1980 darbesini görmedik tabii, yaş itibariyle hep siyah beyaz görüntülerden ya da kitaplardan ya da anlatılanlardan biliyorduk. Biz de o darbenin ne kadar kötü bir şey olduğunu bu kuşak olarak öğrendik. Genç kuşakların, yani bizden sonra gelecek olan, bugün 5 yaşında 6 yaşında yaşadıklarını tam anlayamayan o kuşakların bir daha yaşanmaması için böyle günlerin daha geniş kapsamlı anılması, anlatılması, o genç kuşakların o tehlikeye düşmemeleri için alınacak tedbirlerin de tabii ki hayata geçirilmesi oldukça önemli. İnşallah bir daha böyle bir anı yaşamayız.
Evet, etkinlik programı yavaş yavaş gazetelerde yer buluyor. Önümüzdeki günlerde 15 Temmuz'a kadar daha sıklıkla konuşacağız, dile getireceğiz. Durum onu gösteriyor. Evet, gelişmeler bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Sağolunuz. ATV Parlamento muhabiri gazeteci Erdinç Özyılmaz konuğumuzdu.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda. Döndü Sarıışık, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Brüksel'den bize neler aktaracaksınız?
Avrupa Birliği'nin aslında son günlerde en önemli gündem maddelerinden bir tanesi haline internet güvenliği geldi. Çünkü Almanya'da daha önce başlayan uygulama Fransa'da da artık yasalaşıyor. Bununla birlikte aslında Avrupa Birliği genel anlamda gerek vergilendirme konusunda uluslararası internet devlerine yönelik yeni uygulama, gerekse kişisel verilerin korunması konusunda yeni yasal düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda da dün Lüksemburg'da Avrupa Birliği'nin yüksek yargı organı Avrupa Adalet Divanı'nda önemli bir davanın görüşülmesi başlandı. Aslında bu dava Facebook'a karşı açılmış Avusturyalı bir vatandaşın davası. Fakat 2013 yılında Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'ndan bir takım verileri sızdıran Edward Snowden olayından sonra Avrupa'dan pek çok kişinin, kurumun, aynı zamanda şirketin bilgilerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer edildiği ve bu sosyal medya platformlarından ve internet şirketleri kanalıyla da Amerikan İstihbarat Kurumları ile paylaşıldığı ortaya çıkmıştı. Biraz da bu olaydan hareketle Avusturya'dan Max Schrems isimli vatandaşın başlattığı dava önce İrlanda'da yargıya taşındı. Çünkü Facebook'un Avrupa operasyonlarını yürüten firma Dublin merkezli. Daha sonra olayın, yani bilgilerin, Avrupa'daki bilgilerin Amerika'ya transferi konusunda yasal bir takım soru işaretleri olduğuna hükmeden mahkeme olayın Avrupa Adalet Divanı'nda görüşülmesine hükmetti ve şimdi de dün itibariyle artık dosya Avrupa Adalet Divanı'nın önünde. Yıl sonuna kadar mahkemenin sonuçlanmasını bekliyoruz. Peki bu mahkeme Facebook aleyhine sonuçlanırsa ne olacak? Öncelikle emsal teşkil edecek ve belki de binlerce şirket ya da özel tüzel kişi başvurabilecek, bilgilerinin izinsiz bir şekilde paylaşıldığı yönünde tazminat davası açabilecek. Bunun dışında bu karardan hareketle Avrupa Birliği de yeni bir yasal düzenleme ve sınırlama getirebilecek. Sadece Facebook'a değil, diğer uluslararası faaliyet gösteren çoğu Amerikan menşeli internet devlerine. Bu önemliydi. Bir diğer gelişme, bağlantının başına da söyledim, Fransa'da yaşanıyor. Aslında geçen hafta Cuma günü Fransa Ulusal Meclisi'nde onaylanan, dün de Senato'nun gündemine taşınan yasa tasarısı, sene başında Fransız Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan bir öneriyle yasa taslağı haline gelmişti. Neydi bu? İnternette özellikle terör propagandası yapılması, sadece terör değil, aynı zamanda kin, nefret, halka ayrılık ve düşmanlığa sevk edecek sözlü paylaşımların yanı sıra her türlü video, fotoğraf gibi paylaşımların ilgili internet sitesi, sosyal medya platformu ya da hangi internet kanalı üzerinden paylaşılıyorsa 24 saat içinde kaldırılması gerekecek. Şayet bu uygulanmazsa bu hüküm, bu durumda da yaklaşık 1 milyon 250 bin avroya ulaşan para cezası oluşturulabilecek. Yani bu durumda artık önümüzdeki aylarda Fransa'daki paylaşımlar daha dikkatli yapılacak. Bir anlamda internete yeni güvenlik duvarları ya da yeni güvenlik filtreleri geliyor diyebiliriz yasal açıdan. Aslında bu durum daha ziyade Yeni Zelanda'daki vahşetin saldırgan tarafından canlı yayında yine Facebook üzerinden aktarılmasıyla çok tartışılmıştı. Nitekim geçtiğimiz aylarda Fransa'nın güneyinde Lyon kentinde de bir rehine krizi yaşanmış ve oradaki saldırgan da tıpkı Yeni Zelanda'dakini taklit ederek benzer ekipmanlarla eylemini aynı şekilde sosyal medya üzerinden canlı yayınlamaya çalışmıştı. Bir süre sonra bu bağlantı kesildi. Fakat bu durum artık gelişen teknoloji ve şeklen değişmeye başlayan suçlar karşısında devletleri daha sıkı tedbirler almaya, yeni düzenlemeler yapmaya teşvik ediyor. Fransa aslında ilk örnek değil, daha önce Almanya'da da başlamıştı ve sadece bu sene başından beri Almanya'da bu tür işte terör propagandası yahut kin, nefret gibi paylaşımlar sebebiyle kesilen para cezalarının toplam miktarı 50 milyon avroyu geçti. Bu iki ülkede, yani aslında Avrupa Birliği'nin de motor gücü olarak da görülen iki ülkede başlatılan uygulamanın önümüzdeki aylarda, yıllarda demiyorum çünkü Avrupa Birliği Komisyonu'nca da aslında çokça konuşuluyor, hem vergilendirme konusu hem de internet güvenliği konusunda yapılabilecek olan şeyler. Bu yüzden de asıl önümüzdeki süreçte Fransa ve Almanya'yı müteakip başka Avrupa Birliği üyesi ülkelerin de benzer uygulamayı hayata geçirmesini bekliyoruz. Bu bakımdan bu gelişme önemliydi. Bir diğer konu daha vardı ki Avrupa Adalet Divanı'nda, Lüksemburg'da görülen bir dava. O da Belçika konusunda aslında kayda değer bir gelişmeydi. Çünkü Belçika'nın Avrupa Birliği Komisyonu normları uyarınca yeterli geniş bant, yüksek hızlı internet konusunda gerekli altyapıyı kuramaması neticesinde Avrupa Birliği Komisyonu konuyu mahkemeye taşımıştı ve Avrupa Adalet Divanı'nda Belçika aleyhine hükmetti. Artık bugün itibariyle Belçika gerek Brüksel başkent bölgesi gerekse diğer şehirlerinde geniş bant hızlı interneti sistemini kuruncaya kadar, altyapısını kuruncaya kadar her gün 5000 avro para cezası ödeyecek. Bu da dikkat çeken bir diğer konuydu. Şunu da hatırlatalım, Fransa'nın internet düzenlemesinden sadece güvenliği değil aynı zamanda vergilendirmeyi de hatırlamak lazım. Daha önce Avrupa Birliği Komisyonu'nun kimi internet devlerine bir takım para cezası olmuştu, işte haksız rekabetten kaynaklanan. Fakat artık düzenli bir vergilendirme de gündeme geldi. Nitekim Fransa'da son yasal hazırlıklarını yapıyor bu konuya dair. Artık işte Google, Apple gibi uluslararası faaliyet gösteren Amazon gibi internet şirketleri Fransa üzerindeki kazançlarının %3'üne kadar bir gelir vergisiyle karşı karşıya gelecek. Bu da aslında uzun zamandır hem kemer sıkma politikalarıyla hem de sosyal yardım kesintisiyle boğuşan ve ekonomik durağanlık sorununu bir türlü çözemeyen Avrupa Birliği'nde uzun zamandır tartışılan bir konuydu. Dar ve orta gelirli gruptan doğrudan doğruya gelir vergisi alınabilirken uluslararası faaliyet gösteren büyük şirketlerden düzenli ve yeterli vergi alınamadığından bahsediliyordu. Artık yavaş yavaş herhangi bir bina olarak, yani fiziki bir varlığı olmasa bile ticari faaliyeti bulunan uluslararası firmalar bundan sonra bulundukları ülkede vergilendirilecek. Fransa'nın da ilk olmayacağını, bu konunun hem Avrupa Birliği komisyonunca yine ilgili raporlarda da not düşüldüğünü ve ilerleyen aylarda konsey ve parlamento gündemine de geleceğini söylemiş olalım ve sözü tekrar Ankara'ya bırakalım.
Döndüsar Işık, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Brüksel temsilcisi Döndüsar Işık hattımızdaydı.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara az bulutlu 33, İstanbul az bulutlu, aralıklı sağanak yağışı 31, İzmir az bulutlu 35, Erzurum az bulutlu 27, Amsterdam az bulutlu 20, Atina sıcak 37, Bağdat açık 44, Berlin çok bulutlu 22, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Lefkoşa sıcak 39, Londra az bulutlu 24, Madrid sıcak 35, Mekke sıcak 42, Moskova sağanak yağışlı 20, New York parçalı bulutlu 30, Paris az bulutlu 26, Pekin az bulutlu 38, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Viyana az bulutlu 23 ve Zürih az bulutlu 23 derece olacak.
Gündeme dair raporlar, makaleler, denemeler ve köşe yazıları içinden sizler için seçtik.
Yeni Şafak gazetesi yazarı Nedret Ersanel'in 10 Temmuz 2019 Çarşamba tarihli makalesini sunuyoruz. Reysan Detat, Devlet Gereği. Koskoca G20 zirvesinden daha büyük, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan liderleri ve bir dizi orta üst deste küresel oyuncuyla görüşmeyi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yumuşak konuştu ama bakalım Pentagon ne diyecek, göreceğiz, sığlığında boğmaya çalışıyorlar. Şöyle tersleyebiliriz: S-400'ler uçaklara yüklendi ve siz bu satırları okuduğunuzda Konşimento'daki teslim adresi bu yorumları yapanların üzerinden geçmiş olacak. Zirve görüntülerini anlatmayı dış politika okuması sayıyorlar. İkili, çoklu, kapalı oturumlar bu denli yüzeysel olabilir mi? Ya şöyle olduysa? Amerika'nın S-400, F-35, Türkiye'ye Trump ziyareti yumuşaklığının karşılığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik kuşatmasında Ankara'nın desteğini değilse dahi tarafsızlığını getirebilir mi? İki ülke bu bağlamda anlayış geliştirmiş olabilir mi? Ağır bir soru değil mi? Hele Rusya, İran, Türkiye, Astana sürecinin dirildiği, üzerine Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya iki zirvesinin yenileneceği dönemde. Hele hele Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'dan Suriye'nin kuzeyine kendi askerlerinin yerine asker istediği ama reddedildiği günlerde. Daha bir iki satırda yaptırımlar konusundaki belirsizlik, daha doğrusu temennileri bayağılaştı değil mi? İyice karmaşık hale getirelim. Bir başka klişe, büyük haritanın, resmin Çin'le ilgili olduğunu söylemek. Yanlış anlaşılmasın, bunu söylemek klişe, altını sağlamlayamamak, yaptırımlarla illiyetini kuramamak ne? Yoksa bu bağlamda ne kadar soru işareti varsa cevap Çin. Pentagon 0107. Temiz bir özet yorumunu okumak için mücerret.com. Robert Kaplan, Trump yönetimi farkına varsın ya da varmasın, Amerika Birleşik Devletleri İran arasında oluşan açmaz çok daha büyük bir şeyle ilgili. Demek orada da anlamayanlar var. Bizi bizdekiler yoruyor, bizimkilere yürüyelim. 22 Temmuz'da Pakistan Başbakanı Amerika Birleşik Devletleri ziyareti gerçekleştirecek ve Başkan Trump'la buluşacak. Bu ziyaretin resmi olarak duyurulması Amerika'nın Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terörizm listesine eklemesinden sonra geldi. 4-6 Eylül'de Rusya Vladivostok'ta Doğu Ekonomik Forumu var. Pakistan lideri özel konuk. Hindistan lideri baş konuşmacı olarak Moskova tarafından davet edildi. Bu iki organizasyonun verdiği mesajları, bağlantıları, yaptırımlarda belirsizlik varın neresine yapıştırsak? O yorumcuların alnına mı? Rusya'nın Çin-Hindistan rekabetini işbirliğine çevirme planları ipucu olsun. İran-Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarının bu Beyaz Saray iktidarında sonuç almayı başaramayacağı, hatta savaş olursa bunun Amerika-İsrail beklentilerini karşılamayacağı kararına vardıysa, sonuçları kadar Türkiye'nin Tahran'a göre nerede duracağını ekranda batı güzellemeleri döktüren dış politika entelektüellerine sorsak ne yanıt alırız? Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulayacağı S-400 yaptırımlarına, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçimlerine etkisini anlatabilirler mi? Veya Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımlarının aşılması, Avrupa ülkelerinin Tahran'la ticaretlerini sürdürmesi için oluşturulan özel ödeme mekanizmasının, INSTEX, işe yarayıp yaramayacağını söyleyebilirler mi? Kıyamam, yine ipucu vereyim. İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ravanchi, INSTEX şık bir otomobil ama yakıtı yok. Kör düğüm yapalım. Dünyada binlercesinin içinde 9 özel Amerika Birleşik Devletleri NATO radar istasyonu sistemi var. Bu büyük kulaklar, gözler hayati önemde. Ağırlıklarınca istihbarat altını bunlar. Aralarında önem hiyerarşisi de var. Acaba Kürecik kaçıncı sırada ve bunun S-400 bağlamında yeri ne? Rusya, Çin, İran coğrafyasında ne anlatıyor? Olası Amerika Birleşik Devletleri İran çatışmasında rolleri ne? Pençe harekatı 40 günü geride bırakırken bölgede kalıcı adımlar atılmaya başlandı. Bu kapsamda Hakurk operasyonuyla kalıcı güvenlik koridorları oluşturulacak. Denetimi sağlanan önemli noktalara karakollar inşa edilmeye başlandı. 06-07. Yani, kafalarını suyun altına daha fazla tutmak istemem ama şunu da yazmak şart. İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin Londra'ya yazdığı elektronik postalar faş edildi. Büyükelçinin Başkan Trump hakkında yazdıkları dünyaya mal olunca iki kardeş arasında niza çıktı. Amerika ve İngiltere'nin arasını kim bozuyor? Kanlı bıçaklı olmalarına rağmen G20 zirvesinde buluşan Başbakan Theresa May ve Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmeden sonra da ateş püskürmeye devam etmişlerdi. Daha doğrusu özellikle May. Oysa aynı odadaydılar. İşte Birleşik Krallığın bileşenlerinden biridir sızdıranlar. Yetmezse arkası da gelir ama Trump olay üzerine neyse ki yakında yeni bir başbakan olacak dedi zaten. Her yeni bilgide işler karıştıkça karışırken nasıl oluyor da Ankara bu sarmallardan sıyrılıp kurtulabiliyor? Dış politika ve ulusal güvenlik vasatla yürümez. CHP tipi not tutmayan diplomatlar, iddiaları ya da Fox tipi, görüşmelerde Hollywood güzellemesi türünden muhalefet nefesi bu basınca dayanabilir mi? Keza hükümete yakın çiğ yorumcularla da zor. Devlet gereği neyse onu anlayacak ve yapacaklar lazım. Yeni Şafak gazetesi yazarı Nedret Ersanel'in 10 Temmuz 2019 Çarşamba tarihli makalesini sunduk.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Herkese.
Teşekkür ediyoruz. İyi sağ olunuz. Diye. Teşekkür ederiz. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız ama sabahleyin gelen sıcak bir haber var. Önce onu sorarak başlayalım size. Hı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama. Pençe Harekatı kapsamında Haftanin'e bir hava harekatı düzenlendiğini açıkladı Milli Savunma Bakanlığı ve 15 teröristin etkisiz hale getirildiği, önemli noktalarında vurulduğu bilgisi var. Nasıl değerlendireceksiniz?
Yani ülke içerisinde yeniden şehit vermeye başladık. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Ailelerine de hem başsağlığı hem sabırlar diliyorum burada. Çok güçlü bir mücadele yapılıyor terör örgütüyle. Bu konudaki kararlılık... Yani, çok güçlü bir kararlılık artık. Onu net olarak hissedebiliyoruz. Yani içeride evet terör örgütüyle mücadeleye devam ediyor ama içeridekini biraz daha sınırlamış durumdayız. Ama dışarıdaki kaynağı bir türlü kurtabilmiş değiliz. O nedenle terörün dışarıdaki kaynağını da kurutmak gerekiyor. Terörist unsurların ya da terörist örgütlerinin bulunmuş olduğu ülkeler ya bu konuda mücadeleye yeterli değil, ya istekli değil, ya da gücü yok, yetişemiyorlar o bölgelere. Özellikle Irak meselesi düşünüldüğünde, Irak'ın kuzeyinde zaten bir bölgesel yönetim var, bölgesel Kürt yönetimi var. Ve bunun dışında Irak Merkezi Hükümeti var. Ama Irak Merkezi Hükümeti'nin 1991'den sonra, yani Irak'ın kuzeyinde işte uçuşu yasak bölge ilan edilmesinden sonra bir fiili yönetim ortaya çıktı Kürtler tarafından ve 1990'lardan sonra da PKK burayı bir şekilde kullandı. Çünkü Irak'ın kuzeyindeki işte Kürdistan bölgesel yönetimi olarak ifade edilen şu an 2003'ten sonra hani böyle bir anayasal statü almış ve bu isimle isimlendirilmiş yapı aslında daha çok şehir merkezlerini kontrol edebiliyor. İşte Duhok, Erbil, Süleymaniye ve şimdi 2018 itibariyle Halepçe'de bir vilayet olarak sayıldı. Halepçe'yi kontrol eden bir yapı var. Ama şehir dışındaki coğrafyalarda, özellikle dağlık alanda Kürt unsurlarında, Irak'taki Kürt unsurlarında çok büyük bir etkisi yok. O nedenle Irak'ın kuzeyinde, özellikle dağlık alanda, işte hep Kandil diye biliniyor ama o Kandil'deki coğrafya 7 farklı ana üsten oluşuyor PKK varlığı için. O 7 bölgede, 7 tepelik alanda bir terör örgütü yapılanması var ve orayı mesken tutmuş durumdalar. O nedenle buradaki varlığı bitirmek, ülkedeki terör yapılanmasında bitirilmesi açısından çok önemli. Tabii bu bütüncül bir mücadele. Yani PKK ile işte Irak'ta mücadele edip, Türkiye'de mücadele edip, diğer alanlarda boş bırakmamak gerekiyor ki biz de bunu yapmıyoruz. Özellikle Suriye ve Avrupa'daki kaynak mücadelesini de devam ettiriyoruz. Çünkü Suriye'de Amerika'nın da desteğiyle bir alan hakimiyeti sağlamış PKK yapılanması var. Hani PKK nerede diyecekler ama YPG, hep bunu konuşuyoruz artık. Yani SDG PKK'nın birer unsuru ve PKK ile aynı yerden kaynaklanan bir unsur. Amerika'nın desteğiyle alan hakimiyeti sağlamış bir PKK varlığı var Suriye'de. Diğer taraftan da çok güçlü şekilde örgütlenmiş olduğu Amerika ve daha çok Avrupa ülkeleri var ve Avrupa'dan çok ciddi kaynak aktarılıyor PKK'ya. Tabii PKK sadece artık bir terör örgütü değil, aslında uluslararası bir şirkette. Yani çünkü her türlü illegal ticaretin yapıldığı, insan kaçakçılığının yapıldığı, silah kaçakçılığının yapıldığı, uyuşturucu ticaretinin yapıldığı, hatta cinayet unsurlarının kullanıldığı ve yapıldığı eylemlere dönüşen kiralık bir katil sürüsü. O anlamı itibariyle yani PKK ile mücadele etmek sadece aslında Türkiye'nin görevi değil. Evet, Türkiye'ye yönelik bir terör örgütü ama bu aynı zamanda da uluslararası illegal bir yapı. O nedenle biz bunları hani Avrupalı meslektaşlarımızla da konuştuğumuzda hep anlatmaya çalışıyoruz. Yani yarın bir gün bu size de bir tehdit dönebilir. İllegaliteyle mücadele etme anlamında çok önemli, terör üretebilir pozisyonda. Ama halen bunu Avrupalı dostlarımızla, Batılı dostlarımızla çok anlamış değil. Diğer taraftan bölge ülkeleri de kullanıyor tabii. Yani işte Suriye bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Yıllardır halen de konuşuluyor. İşte İran PKK arasında bir temas var mı? Evet, yani PKK'nın bazı unsurlarının işte İran'da da İran'a yönelik de saldırılar yaptığı söyleniyor ama diğer taraftan işte PYD-İran denklemi, hatta PYD ile Rusya arasındaki dirsek teması ve PYD'nin savaş süreci içerisindeki ilk bürosunu Moskova'da açmış olması gibi unsurlar, diğer ülkeler tarafından da bir şekilde terör örgütüyle teması beraberinde getiriyor. O nedenle Türkiye tek taraflı bir mücadele değil, bütüncül mücadele içerisinde. İşte Fırat Kalkanı da, Zeytindalı Harekatları da bu bütüncül terörle mücadelenin bir parçasıydı. Ve aynı şekilde Irak coğrafyasına uzanan, işte bugünkü mücadelede görüldüğü gibi, Irak coğrafyasına uzanan bir mücadelede söz konusu. O nedenle Pençe Harekatı'nın da alınan sonuçlar çok önemli. Halen bu Pençe Harekatı'nın devam ettiğini görüyoruz. Karadan da mücadele söz konusu. O nedenle yani bugün, yarın ve gelecekte de terörle mücadele bir şekilde devam edecek. Tabi burada şuna da bakmak lazım. Yani terör örgütleri de evrim geçiriyor ve kabuk değiştiriyorlar. Ve bugün itibariyle PKK yapılanması içerisindeki temel unsurlar daha çok Suriyeli ve hani Türkiye'den katılan terörist unsurlardı PKK içerisine. Ama son süreçte baktığımızda Irak'ta da yeni bir Iraklı Kürtlerden oluşan bir PKK yapılanması söz konusu. İşte PKK'nın Irak'ta Iraklı Kürtlerden oluşturduğu bir grup olduğu artık çok fazlasıyla konuşuluyor ve dillendiriliyor Irak'ta da. Biz 2 hafta önce Erbil'deydik. Bu çok fazla tartışılan konulardan bir tanesi oldu PKK'nın Irak'taki varlığı. Yine PKK'nın asli unsurlar içerisine entegre edilmeye çalışılan Iraklı Kürt gençlerin olduğunu biliyoruz. Yeni kamplar kurulduğu konuşuluyor Irak'ta çok fazlasıyla. O nedenle bu işin kaynağının kurutulması anlamında Irak'taki mücadele çok önemli. Bununla ilgili olarak Türkiye'nin diplomatik ve siyasi hatta askeri müzakereleri de devam ediyor Irak tarafıyla. Dün Bağdat Büyükelçimiz Fatih Yıldız Bey Irak Savunma Bakanı ile görüştü. PKK ile ve terörle mücadele çok fazlasıyla konuşuldu. Bunu kendi sosyal medya hesabından da ifade etti. Yine aynı şekilde Irak'tan bir heyetin bu konuyla ilgili olarak Türkiye'de olacağı söyleniyor. PKK ve terörle mücadele meselesini. Çünkü Türkiye terörle mücadeleyi de sadece PKK ile sınırlamıyor. Türkiye açısından terörle mücadele yine gruplar anlamında da bir bütüncül. Türkiye için PKK ile mücadele neyse terör örgütü anlamında IŞİD'le mücadele de o. İşte eskiden Nusra Cephesi olarak ifade ediliyordu. Suriye'de Hayat Tahrir el-Şam'la da mücadele aynı şekilde söz konusu. O nedenle bütüncül ancak hani bölgede bir terör unsuru yok edilecekse bütüncül mücadele gerekiyor. Türkiye bunun gereğinin çok farkında ve bu konuda işbirliği yapabileceği gruplarla çok daha fazla beraber hareket ediyor ve bu konuda devletlerle de ilişkilerini geliştiriyor. Bunun en önemli noktalarından bir tanesi işte Irak ve Irak'taki terörle mücadelede Türkiye'de hem diplomatik hem de siyasi yol almış durumda. Ama tabii Türkiye belini sadece dışarıya bağlamış değil. Türkiye birinci elden de bu mücadeleyi sürdürüyor. Evet, hava harekatları var. Bir karasal harekat da var terörle mücadele konusunda. Ama diğer taraftan Türkiye nokta operasyonlar şeklinde de operasyonlar yürütüyor. Ki geçtiğimiz hafta Kandil bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Genelkurmay Başkanlığımızın beraber yürütmüş olduğu operasyonla işte sözlü üst düzey yetkililerden bir tanesi nokta operasyonla öldürüldü. Nokta operasyonlar çok önemli. Kandil'de bunu yapabilmek daha da önemli. Çünkü bugün Kandil olarak ifade ettiğimiz coğrafya yani bu işin ana üssünü oluşturuyor. Türkiye artık hani içlerine girebilecek kadar güçlü bir mücadele sağlamlığına sahip. Ve bunların da önümüzdeki süreçte daha da fazla artacağını düşünüyorum ben. Türkiye çünkü bir an önce bitirme noktasında pozisyon almış durumda.
Peki şimdi bir de özellikle Irak'ta, Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmelere bir göz atarsak. Irak'ta Kürt bölgesel yönetiminde geçtiğimiz hafta bir hükümet kuruldu.
Evet.
Bu hükümetle ilgili düşünceleriniz neler?
Hı hı. Yani aslında çok uzun süre sonra kuruldu. En son seçimler 30 Eylül 2018'de yapılmıştı. Yaklaşık 10 ay sonra kurulabilen bir hükümet. Yine 2013'te daha önceki hükümet kurulmuştu. İşte o zamandan bu zamana kadar çok ciddi bir siyasi tartışma yaşandı Kürdistan bölgesel yönetiminde. Aslında daha önce yapılması planlanıyordu seçimler ama Irak-Kürdistan bölgesel yönetimindeki iç siyasi ayrışma ve çekişmeden dolayı seçimler ertelendi bir iki kez. Yine Irak Merkezi Hükümeti'nin işte 2017'de yapmış olduğu operasyon sonucu Kürt bölgesel yönetiminin kendi sınırları dışında elde etmiş olduğu alanlardan geri çekilmesi söz konusu oldu ve Irak Merkezi Hükümeti'nin de bu konuda baskısı oldu. İşte bir referandum süreci yaşandı Kürdistan bölgesel yönetiminde. Bu da Kürt iç siyasetini gittikçe ayrıştırıcı bir noktaya getirdi. O nedenle bir türlü işte Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminde iç siyasi dinamiklerin yerine gelemediğini görüyoruz. Nitekim işte geçmişten gelen bu çekişmeler hükümet kurulmasına da yansıdı ve özellikle Kürdistan bölgesel yönetiminin iki yürütücü gücü olan bir tarafta işte Mesut Barzani'nin partisi KDP, diğer tarafta işte hayatını kaybetmesine rağmen Celal Talabani'nin partisi olarak hala ifade edilen KYB, Kürdistan Yurtseverler Birliği, iki ana yürütücü güç. Seçimlerden de birinci parti olarak KDP, ikinci parti olarak KYB çıkmıştı. Ancak KDP ile KYB bir türlü hükümetin kurulması için anlaşamadılar. Anlaşmazlık noktalarından bir tanesi işte o özellikle hem referandum sürecindeki iki taraf arasındaki çekişme hem de başta Kerkük olmak üzere Irak Merkezi Hükümeti'nin bu işte tartışmalı bölgeler olarak ifade edilen yerlerde yapmış olduğu operasyonda KYB'nin de elinin olduğunu düşünülmesi. O nedenle iki taraf arasında çok ciddi bir çekişme başladı. Hem hükümetteki bakanlıkların dağılımı konusunda hem işte Bağdat'ta Adalet Bakanlığı'nın kim olacağı konusunda da bir tartışma vardı. Biliyorsunuz yine geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Irak Merkezi yönetimi itibariyle de bir genel seçimler yapılmıştı. Nitekim Adil Abdülmehdi başbakan adayı olmuş ve hükümet kurma çalışmaları yapmıştı. Ama Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı seçilememişti. Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın seçilememesinin sebebi daha çok Irak Merkezi Hükümeti'nin yani Irak Merkez siyasetindeki grupların birbirleri arasındaki anlaşmazlığıydı. Ama Adalet Bakanı'nın seçilememesi KDP ve KYB arasındaki anlaşmazlığın bir parçasıydı. Yani Adalet Bakanı Kürtlere verilmişti ama KDP, KYB kim olacağı konusunda ve hangi taraftan seçileceği konusunda karar verememesi sebebiyle Adalet Bakanı da seçilememişti. İşte Irak Merkezi Hükümeti'nin dışında Kürdistan Bölgesel Yönetimi içerisindeki hükümet yapılanmasının kurulmasında KDP-KYB arasındaki çekişme çok etkili oldu. Ve uzun süren müzakereler sonucu ancak bugüne getirilebildi. Bu kurulan hükümetin geniş çaplı bir hükümet olduğunu söylemek mümkün değil şu an itibariyle. Çünkü sadece KDP, KYB ve GORAN'ı içerisine alan bir hükümet. Diğer taraftan yine Hristiyanlara ve azınlıklara verilen bakanlıklar var. Bu kez Türkmenlere de bir devlet bakanlığı verildi. Açıkçası ben verilen bu devlet bakanlığından Türkmenlerin de çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gittikçe düşürülen bir Türkmen profili var. Yine hükümet kurulma aşamasında Türkmenlere işte meclis başkan yardımcılığı görevi verildi. İşte meclis başkan yardımcılığı görevi verilince Türkmenlere bakanlık verilmeyecek dendi ama Türkiye bu konuda çok ciddi bir baskı uyguladı Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne. Özellikle Dışişleri Bakanımızın Irak ziyaretlerini hatırlayacak olursanız hem hani Bağdat hem Erbil ziyaretlerinde Türkmenlerin Irak'taki siyasi süreç içerisinde hak ettikleri yer alması konusunda net tavır sergilediğini Türkiye'nin gösterdi ki en son Erbil ziyaretinde Dışişleri Bakanımız Irak-Türkmen cephesini yani Irak'taki Türkmenlerin en fazla bilinen, en fazla temsil kabiliyetine sahip, en yaygın siyasi kuruluşunu ziyaret etti ve orada diğer Türkmenlere de bir yemek, bir kahvaltı verildi. Bu hani hem Türkmenlere bir mesaj, yani Türkiye'nin dikkate aldığı ve Türkiye'nin Türkmenleri temsil ettiğini gösterdiği, Irak Türkmen cephesinin gösterdiğinin bir işaretiydi. Aynı zamanda yine hem Erbil hükümetine hem Bağdat hükümetine verilen bir mesajdı. Türkiye Irak Türkmen cephesini dikkate alır mesajıydı bence bu. Nitekim Türkmenlere verilen bakan da Irak Türkmen cephesinin milletvekili olan Aydın Maruf'a verildi. Aynı zamanda Aydın Maruf Irak Türkmen cephesinin kuzey bölge sorumlusu. O nedenle hani o mesajı ben hani Kürtlerin aldığını görüyorum ki hükümet kurma sürecinde Mesrur Barzani yani şu an başbakan seçilen Mesrur Barzani de Irak Türkmen cephesini ziyaret etmişti ki daha önce böyle bir ziyaret olmamıştı. Yani Mesrur Barzani Kürt bölgesel yönetimindeki diğer Türkmen partileri ve Türkmen yetkilileri bir arada toplayarak onların görüşünü aldı ama Irak Türkmen cephesini ayrıca ziyaret etti. Bu Kürt bölgesel yönetiminde Türkiye'nin inisiyatifini dikkate aldığını gösterir nitelikte. Ama halen mesela Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kurulan hükümetinde eski Doğal Kaynaklar Bakanı Aşte Avrami'nin yeniden ismi halen geçmedi. Aşte Avrami'nin Doğal Kaynaklar Bakanı olması düşünüyordu. Yani Petrol ve Doğalgaz Bakanı diyebileceğimiz bakanlık. açıklanması bekleniyordu. Halen açıklanmadı. Bu ilginç. Çünkü KDP hiçbir zaman burayı kaptırmak istemiyor ama KYB de buradan pay almak istiyor. O nedenle halen hükümet kurulmasına rağmen KDP-KYB arasında bir anlaşmazlık olduğunu söylemek mümkün. Yani hükümet bu anlamı itibariyle ne kadar uzun süre krizsiz devam edecek? Açıkçası o konuda ben bir soru işareti olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan tabii hükümet kuruldu ama Kürt iç siyasetinde de büyük bir değişiklik oldu. Çünkü hani Kürt ulusal liderliğine soyunan Mesut Barzani'nin, şimdi Barzani'ler olunca isimler böyle havada uçuşuyor ve karışıyor. Onu dinleyenlerimiz zaman zaman ya da öğrencilerimizle konuşurken böyle bir karmaşık oluyor. Mesut Barzani KDP'nin lideri, Mesrur Barzani aslında oğlu. Bir de Neçirvan Barzani var. Türkiye'de adını çok kez duyduğumuz ve Türkiye'nin belki de Kürt iç siyasetinde en iyi diyaloğa sahip olduğu kişi, eski başbakan. İşte Mesut Barzani'nin yerine de Neçirvan Barzani bölgesel Kürt yönetiminin başkanı oldu.
Evet.
Şimdi bu anlam itibariyle o Kürt bölgesel yönetimdeki uyumunda devam edeceğini görüyoruz. Çünkü geçmişten bu zamana kadar başbakanlık süreçlerine baktığımızda Neçirvan Barzani 12 yıllık bir başbakanlık süreci geçirdi. Mesut Barzani hep başkandı. O nedenle KDP tandanslı bir hükümet süreci ve bir yönetim süreci vardı. Ve başkanla başbakan arasındaki işte KDP'li ve Barzani ailesinden olma uyumu da hep bugüne kadar devam etmişti. Yine aynı şekilde Neçirvan Barzani'nin başkan olması, Mesut Barzani'nin başbakan olmasıyla uyumun devam ettiğini görüyoruz. Neçirvan Barzani'nin başkan olması itibariyle Türkiye'nin de çok daha yakın ilişki kurabileceği bir siyasi süreç olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Neçirvan Barzani Türkiye'nin de Kürt iç siyaseti açısından baktığımızda en iyi diyaloğa sahip olduğu siyasi figür, siyasi lider. Mesut Barzani'yle biraz daha uzaktı Türkiye. Ama Mesut Barzani'den Türkiye yaklaşımının şu an itibariyle ya da Türkiye'nin verdiği mesajları aldığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte Türkiye ve IKBY ilişkileri, yani Irak-Kürdistan bölgesel yönetim ilişkilerinin açıkçası biraz tavrını da Mesut Barzani'nin atacağı adımlar belirleyecek. Ama çok küçük bir nokta, şunu da ifade etmek gerekiyor. Mesut Barzani sonrası KDP liderliği için de Mesrur Barzani ve Neçirvan Barzani arasında bir mücadele hep konuşuluyor. Yani belki şu an itibariyle böyle bir mücadele yok. Aktif bir tutum yok ama yani Mesut Barzani yaşadığı sürece de ben bunun olacağını düşünmüyorum ama Mesut Barzani sonrası KDP liderliği için ben muhakkak Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani arasında böyle bir mücadele ortaya çıkabileceğini düşünüyorum ki belki bunun nüvelerini işte bu önümüzdeki süreçte çok da küçük detaylar olması itibariyle görmemiz mümkün olabilir diye düşünüyorum.
Peki şimdi bir de az bir zamanımız kaldı. Evet. Şunu soralım size. Irak Merkezi Hükümeti'nin geçtiğimiz günlerde aldığı bir Haçlı Şabi kararı var. Bu kararın ayrıntıları neler?
Evet, yani bu aslında Irak'ın geleceğini de önemli ölçüde etkileyebilecek bir karar. Aslında 2016'da bir Haçlı Şabi yasası çıkmıştı. İşte Haçlı Şabi yasası ile beraber Irak Merkezi Hükümeti'ne entegrasyonu söz konusuydu. Biliyorsunuz milis gruplar hep konuşuldu, yani devlet dışı silahlı aktörler hep konuşuldu. Ve IŞİD'le mücadelenin de ana parçası haline gelmişti. Daha sonra siyasallaştılar ve seçimlere de katıldılar. Şimdi bu gücün ordu içerisine alınması planlanıyor. Bu zaten Irak'ta ciddi bir güvenlik dengesi konusunda, denge konusunda ciddi bir sıkıntı var. Şimdi Haçlı Şabi gibi bir yapının doğrudan ordu içerisine alınması o güvenlik güçleri içerisindeki dengenin de bozulmasına sebebiyet verebilir mi diye konuşuluyor. Diğer taraftan tabii silahlarını bırakacak milis grupların aynı zamanda partileşebileceğine yönelik de bir karar bu. İçeriğinde bu da var. Bence bu da çok hani ilginç bir karar. Çünkü yani bir silahlı grup daha sonrasında siyasallaşacak. Yani bunların tekrar hani siyasallaşan grubun işte kendi çıkarlarının gerçekleşmemesi durumunda yeniden silaha sarılması söz konusu olabilir. Çünkü yani Irak'ta öyle bir yapı var ki denge çok ciddi bozulmuş durumda. Yani silahlı güçlerin siyasi sürece entegrasyonun ben çok hani sağlıklı bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Ama bu Abadi'nin kendi hükümetini sağlama almak için yapmış olduğu adımlardan bir tanesi olarak konuşuluyor. Çünkü Adil Abdülmehdi her ne kadar hükümeti kurmuş olsa da yani herkesi tatmin edebilmek için herkesin istediğini yapıyor. Her tarafa açıkçası göz kırpıyor. Bu da hani o hükümet yapısını koruyabilmek için. Ama şu an itibariyle hani Adil Abdülmehdi hükümetine karşı da bir rahatsızlık var. Özellikle halkta çok ciddi bir rahatsızlık var. Yeniden Irak'ın güneyinde protesto gösterileri başladığını görüyoruz. İşte yaz ayları gittikçe sıcak hale gelmeye başlıyor. Irak'ta en son işte sosyal medya hesaplarında da görünmüştü. 62 derecelere kadar çıkan bir sıcaklık var. İşte elektrik kesintileri, su kesintileri gibi böyle hani sosyal kamu hizmetlerinin sağlanamaması devam ettiği sürece halkın gösterilere karşı tavrı artacak. Geçen sene çünkü yapılan gösterilerde artık halkın bu açıkçası zincirlerini kırdığını görmüştük. Bu Adil Abdülmehdi hükümetini gittikçe zorlayacak. Şimdi böyle bir kararın da üstüne gelmesi iyice Irak'taki dengeyi bozabilecek nitelikte diye düşünüyorum ben.
Peki, önümüzdeki günlerdeki gelişmeleri takip edeceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim, ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni gün.